oruç tutanların çok deneyimlediği bir şey. Böyle bir sersemlik hissederler. Öğleden sonrası saatlerde bir ayılma geldiğini fark ederler. Kan şekerimiz böyle roller coaster gibi hareket ediyor. Bu yükseliş alçalış birçok rezalet durumunun da kapısını açıyor. Hala günde 6 öğün öneren diyetisyenler var. Delireceğim yani. Sabah kahvaltısı günün en önemli öğünü falan değildir. Göbek, bel kısımlarında yoğun birikim şeklinde gördüğümüz yağlar, beyaz yağlar içerideki hatları tıkıyor. Tek çaresi, bu hormonun öyle marifetleri var ki gidip beyninizde yeni hücre yapımını uyarıyor mesela. Beyninizi gençleştiriyor. Hormonal probleminiz yoksa bu beslenme tarzıyla çakmak çakmak gözlerle gezmeye başlayacaksınız. Lan diyeceksiniz, bunları biz daha önce niye yapmadık?
Merhaba arkadaşlar, Büyük Sorulara hoş geldiniz. Sinan Canan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam size.
Hoş bulduk ekip.
Bugün hazır Ramazanken sizinle konuşmak istediğimiz önemli bir konu var.
Hadi bakalım.
Aslında bunu sadece oruç üzerinden götürmeyeceğim. Biraz açlık üzerine konuşmak istiyorum. Hatta ana sorumsalımız da şu. Açlık insan sağlığına faydalı bir şey midir? Ya da açlık sağlıklı bir şey midir?
Kesinlikle evet. Bilimsel olarak %100 bildiğimiz bir şey. Nasıl açlık? Tabii ben bir kere açlığın iyi bir şey olduğunu biliyoruz ama hangi açlık doğru bir soru. Bugünkü kendi yarattığımız dünyada aşırı gıda üretebildiğimiz bir zamanda yeme alışkanlıklarımız çok açık bir şekilde bizi hasta ediyor. Bunu biliyoruz. Bunun sebebi de her an her yerde her tip gıdayı görece çok ucuz maliyetle elde edebiliyoruz. Ve bundan dolayı da biraz da gıda ve lezzet hikayesi antidepresan gibi kullanıldığı için çok fazla yiyecek tüketebiliyoruz. Bundan dolayı fazla gıda tüketiyoruz. Günde 3 öğün yemek gibi sanayi devrimi sonrasında gelmiş bir alışkanlığımız var. Sanki onu yemezsek başımıza bir şey gelecekmiş gibi geliyor ve açlık hissi doğal bir sinyal iken biz bunu bir rahatsızlık sinyali olarak küçük yaşlarımızdan itibaren kodluyoruz ve her geldiğinde onu geçiştirmeye çalışıyoruz. Bunu da bir şeyler atıştır, açlığını yatıştır sloganıyla ticari bir meta haline bile getirebiliyoruz. Halbuki açlık dediğimiz sinyal bize bir sürecin başladığını işaret ediyor. Bir de açlığın tipleri var, yalancı açlık ve gerçek açlık olarak onları da şey yaparız.
Ya duygusal açlık var.
Bir de duygusal açlık, doymama hali var mesela. Ya şimdi en önemli sorunumuz lezzet konusunu anlamak aslında. Tat ve lezzet konusu. Mesela künefenin besleyiciliği olmadığını herkes biliyor. Ama künefe yiyemeden duramayan çok insan var. Tatlıyı mesela çok seviyoruz. Bunun sebebi doğada saf şekerli şeylerin çok çok az olması. Ama şekerin bizim vücudumuz için iyi bir enerji kaynağı olmasından dolayı da atalarımızın onu arayıp bulmak üzere bir iştahla donatılmış olması. Yani nasıl donatıldı diye soracak olursanız, atalarımız arasında şekeri çok sevenler var, şekeri az sevenler var, şekeri sevmeyenler var. Böyle düşünün. Şekeri sevmeyenler doğanın şartlarında çok fazla buna efor sarf etmedikleri için gıda eksikliğinden dolayı daha az yaşıyorlar, daha az ürüyorlar ve bu genlerini, özelliklerini daha az nesle geçiriyorlar. Fakat çok şeker sevenler, şeker aramak için çok fazla efor sarf ettiklerinden enerji sağlama açısından avantajlı oluyorlar. Daha uzun ve verimli yaşıyorlar, daha çok istatistik olarak ürüyorlar. Ve bizler bugün çok şeker seven ataların işte üremiş torunlarıyız. Ve bu özellikleri de devraldığımız için şeker bize çok güzel geliyor. Ama sorun artık her yerde şeker var. Bir arı kovanı bulacağım diye günlerce kendini heder etmene gerek yok. İşte 3 kuruş para verip bisküvi, çikolata bir şey alabiliyorsun ve şeker ihtiyacını oradan karşılıyorsun. Sürekli olarak bedene şeker girmesi, şeker iyi bir enerji kaynağı olmasına rağmen bedenin gerçek metabolik kaynaklarını kullanmasını engelliyor. Şeker ani ve hızlı enerji veren bir enerji kaynağı. Vücudumuzda fazla aldığımız şeker yağ şeklinde depolanır ve biz açlık durumlarında, o fasting state denen durumda bu kaynakları kullanırız.
Yani normalde biz, yağ mı kullanırız?
Tabii normalde için. Uzun süreli aktivasyon için yağ enerjisini kullanabiliyor olmamız lazım. Yağlar büyük moleküllerdir, parçalanmaları masraflıdır. Fakat sonuçta çok uzun süre ve sabit bir enerji kaynağı oluşturur. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 100 metre koşusu yapacaksanız şekere ihtiyacınız var. Çünkü yaklaşık 10 saniyelik bir patlamalı enerji ihtiyacı var orada. Ve bunu en iyi şeker karşılıyor. Şeker ve onunla ilişkili hızlı metabolik kaynaklar. Ama maraton koşacaksanız o zaman yağ metabolizmasına ihtiyacınız var. Çünkü o kadar uzun süre hani şekerin sizin enerji ihtiyacınızı karşılaması mümkün değil. Bundan da işte yağda elde edilen enerjiyi kullanıyorsunuz.
Ama yağ yakarken de çok fazla oksijen harcıyoruz.
Çok fazla değil. Hepsinde aynı miktarda oksijen harcıyoruz. Oksijen harcama meselesiyle alakalı değil konu. Metabolik yolların...
Ben dağcılık derslerinden hocam.
Nasıl?
Ahkam kesmeyeyim de dağcılık derslerinden duyduğum kadarıyla.
Söyleyeyim. Yok yani şöyle... Zaten bir aerobik solunum, bir anaerobik solunum. Yani oksijenli solunum ve oksijensiz solunum diye bir şey var. Oksijensiz solunum çok hızlı bir şekilde glikozun parçalanmasını sağlıyor. oksijenli solunum uzun sürede çok daha fazla basamaktan daha fazla miktarda enerji elde etmemizi sağlıyor. İşte biri 2 ATP verirken enerji tüketim coin'i olarak diyelim. Bir tanesi 38 ATP veriyor. Yani aralarında büyük bir verim farkı var. O yüzden biz mesela oksijenli metabolizmayı kullanıyoruz. Ama oksijenli metabolizmanda bir glikoz kaynaklı hızlı saman alevi gibi olanı, bir de yağ kaynaklı odun ateşi gibi olanı var. O çok uzun süre devam ediyor. Sorun şu, devamlı glikoz, karbonhidrat alırsanız beden yağ kaynaklarını kullanmıyor.
Karbonhidratı ayrı bir şey gibi görüyoruz ama o da bir şeker değil mi?
Ya karbonhidratlar genel olarak şeker ve benzeri maddelerin isimleri. Vücut tarafından hızlı kırılan karbon bileşikleri bunlar. Vücut tarafından hızlı kırıldığı için hızlı enerji açığa çıkarıyor ama çok çabuk tükeniyor. Bizim vücudumuzda da karbonhidrat deposu çok fazla yok. Mesela buğday olsak, buğdaydaki nişasta karbonhidrat deposu. Bizde glikojen diye bir depo var. Büyük oranda karaciğerimizde, biraz da kaslarımızda var. Ama çok hızlı tükeniyor bir depo. Yani bizim vücudumuz şeker depolamaya uygun bir sistem değil. Onun yerine depolama sistemi olarak yağ kullanıyoruz. Yağ çevirip böyle depoluyoruz. Ve bu yağ depoları da ilginçtir. İlk depolandıklarında genelde kahverengi yağ dokusu dediğimiz daha kolay parçalanan bir yağ dokusuyken uzun sürede, mesela özellikle şehirli insanlarda göbek, işte bel, kalça vesaire kısımlarında yoğun birikim şeklinde gördüğümüz yağlar beyaz yağlar. Bu beyaz yağların ise hem metabolik aktivitesi çok düşük hem de parçalanması zor. İşte bu iç yağlanma dediğimiz, karaciğer yağlanması dediğimiz meselelerin bu kadar salgın olmasının sebebi uzun süre vücutta birikip kullanılmayan yağ dokunun dönüşmesiyle de biraz alakalı. Netice itibariyle herkesi ilgilendirecek ana mesaj bence şu. Her gün karbonhidrat alırsan yağları yakamıyorsun ve karbonhidratı fazla alınca da yağ olarak depoluyorsun. Ve bu her zaman kilo anlamına gelmiyor, içerideki hatları tıkıyor. Ve bir süre sonra kalp damar hastalıkları, immün sistem bozuklukları, metabolik sendromlar, insülin dirençleri Allah ne verdiyse buradan ortaya çıkıyor. Tek çaresi açlıkla barışacağız. Açlık bizim düşmanımız değil.
Peki buna dönelim. Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan bir şey dediniz, 3 öğün yemek yemek. Normalde kaç öğün yemek yiyor insanlık?
Normalde insan bedenine bir öğün yemek bugünün koşullarında haydi haydi yetiyor ve eskiye baktığımızda da zaten hani 100 bin yıldan bu tarafa al, bırak sanayi devrimini, sanayi devrimi 200 senelik bir şey. 100 bin seneden 200 bin seneden bu tarafa tabiatta zaten 3 öğün, 2 öğün yiyebileceğin bir şey yok. Bir gün yiyecek bulursan çok şanslısın. Ve insanların büyük bir çoğunluğu buluntulardan, kalıntılardan ve kemik yapılarından anladığımız kadarıyla yani 24-48 ya da 72 saatte bir gıda tüketebiliyorlar. Yani aralıklı gıda tüketme çok fazla. Peki bu kadar az gıdayla nasıl yaşadılar diye bakıyorsun. Hep soru işaretiydi. 50 sene kadar önce artık tıp camiası da aralıklı oruç diye bir şeyin insana faydalı olduğunu keşfedince biz bir şey anladık. İnsan çok yemesi gereken bir canlı. Beyni çok enerji tükettiği için. Fakat tabiat ona sürekli gıda sağlayamadığı için, yani devamlı bir açık büfe durumu olmadığı için, insanlar bu durumda bir evrimsel baskı nedeniyle bir adaptasyon geliştiriyorlar. Açlığı vücutları için faydaya dönüştürmenin yolunu keşfediyorlar. Bu, metabolik olarak açlık dediğimiz hikayenin salgılanan hormonlarla beraber bütün vücudu onardığı, kanser hücrelerini ortadan kaldırdığı, işte otofaji diye bir şeyi tetiklediği, otofaji bedenin kendi kendini yemesi demek ama bu kötü anlaşılmasın, bedenin zararlı hücrelerini yediği bir süreci tetikliyor.
Mesela açlık, yağ mı yiyor? İlk başta neyi kullanıyor vücut?
Standart sabah cornflakesle kahvaltı yapıp akşam kebap ve baklavayı gömenlerde bizim vücudumuz büyük oranda karbonhidratı kullanıyor. Bu nedenle yemekten 3 saat sonra içim kazınıyor, bir şey atıştırmıyoruz.
Yani aslında vücudun ihtiyacı olan belli bir enerji miktarı var. Biz onun fazlasını yediğimiz için fazlası bizde yağ dönüşüyor.
Bir de fiziksel hareketinin çok kısıtlandığını düşün modern zamanda, onu da ekle. Yani bedenen gene bir şeyler yapıyorsan onu tolere ediyorsun. Yaşın gençse tolere ediyorsun. Ama ileriki yaşta hem bedensel hareket azalıyor hem gıda alımı aynı kalıyor. Bu vücutta ciddi bir kalori yükü oluşturuyor. Vücudun bütün hormonal ayarlarının 3 milyon sene önce ya da 100 bin sene önce yapıldığını, o günün koşullarında çalıştığını düşünürsen bu kadar yoğun kalori girdisine vücut uygun cevapları veremiyor. Bir örnek, yani mekanizma anlaşılsın diye. Her yemekten sonra yoğun miktarda glikoz alıyoruz, şeker alıyoruz, karbonhidrat alıyoruz. Bu sindirim sistemimizden emiliyor ve kan şekerimiz tavana çıkıyor. Kan şekeri bu kadar yükselince bin yıllardır, milyon yıllardır pankreas diye bir organın bildiği bir şey var. Kan şekeri yükselirse hızla insülin salgıla ki o insülin hormonu gitsin, kanda gezen şekerin dokulara geçmesini ve vücudun şekerden zehirlenmesini engelleyecek bir depolama sistemini tetiklesin. Biz her yemekten sonra böyle yoğun insülin salgılıyoruz çünkü çok yoğun karbonhidrat alıyoruz. Beynimiz de tabii şekeri bir anda görünce yemekten sonra Allah diyor, sabahlar olmasın. Fakat insülin salındıktan sonra 2-3 saat içerisinde kan şekeri aniden bir düşüyor. Yemek sonrası o hızlı acıkma hissiyatı buradan kaynaklanıyor. Beyine giden glikoz aniden düştüğünde, yüksek şeker aniden düşürüldüğünde Biz tekrar açlık hissediyoruz. Çoğu zaman bunun için ağzımıza bir şeyler atasımız geliyor. Bu tekrar kan şekerine pik yaptırıyor. İnsülin tekrar salgılanıyor. Tekrar kan şekeri düşüyor ve gün içinde kan şekerimiz böyle roller coaster gibi hareket ediyor.
Ve fazla enerjiye ihtiyacımız olmamasına rağmen böyle
olmamasına bir şey çalışıyor. Rağmen bu yükseliş alçalış birçok rezalet durumunda kapısını açıyor. Bunlardan bir tanesi beyin çalışmasındaki dengesizlik. Depresyonu, hiperaktiviteyi bilmem neyi çok tetikleyen beynin düzenleyici mekanizmalarını düşünsene, devamlı ışığı açıp kapatıyorsun. Ders çalışacaksın içeride, devamlı ışıklar geliyor, ışıklar geliyor. Böyle çalışmaya çalışıyorsun. İçerisi deliriyor tabii bir süre sonra. Pankreas her öğünde insülin salgılayacağım diye yorgun düşüyor. Bir süre sonra o insülin salgılayan beta hücreleri ölmeye başlıyorlar. Tip 2 diyabet dediğimiz işte bu insülin salgılayamama vesaire hikayesi buradan kaynaklanıyor. Ya da insülin salgılanıyor, dokuların insüline cevap verebilme kapasitesi düşüyor. Çünkü çok yüksek insülinle, çok yüksek kimyasalla maruz bıraktığın zaman vücudun böyle bir reaksiyonu var. Alıcıları azaltıyor. Hani gürültüden kulakları tıkamak gibi düşünebilirsin. Bu uzun süreli değişiklikler hepimizi metabolik sendrom kurbanı yapıyor. Mesela şu anda toplumun neredeyse yarısında insülin direnci var. İnsülin direnci diye bir şey, insüline cevap vermiyor vücut. Bu bahsettiğim kulak tıkama olayı yüzünden. Bunun da tek çaresi var, fabrika ayarlarına uygun beslenme.
Şimdi evet, bu birinci senaryoydu. Tamam. Birinci senaryoydu, biz vücudumuzun günlük ihtiyacı olduğundan daha fazla kalori aldık. Bu yağ dönüştü, kan şekerimiz sürekli düştü, alçaldı. Biz de sanıyoruz ki aslında, sıradan bir insan sanıyor ki acıktığım zaman yemek yemeliyim. Halbuki her zaman acıktığında vücudun buna ihtiyacı var demek değil.
Açlığı burada iyi sınıflamak lazım.
İkinci senaryoda günde bir öğün yediğimizi düşünelim hocam. Burada ne oluyor peki?
Günde 3 öğün yiyen bir insanın hissettiği açlığı şöyle, bunu da sevgili İlker Çağlayan'dan öğrenmiştim. Gerçek açlık olup olmadığını şöyle test edebiliriz. Mesela acıktığı zaman şöyle bir ekmek arası köfte olsa, bir sosis, bir ayvalık tostu gömsem falan diye bir istek geliyor ya. Mesela o sırada zeytinyağlı enginar yemeği de canı çekiyorsa, yani öyle bir şeyi dahi yemek istiyorsa, bunun gerçek bir açlık olduğunu söyleyebiliriz. Öbür türlüsü hoşuna giden ve o anksiyetik açlığı yatıştırmaya alıştığı bir kimyasal kombinasyonu alma isteği, yani bağımlılık. Dolayısıyla biz çoğu zaman bağımlılıktaki yoksunluk sendromunu açlıkla karıştırıyoruz. Ve bu açlık mesela bir su içince geçiyor normalde. Gerçek açlık ne olursa olsun biraz yiyeyim çünkü hakikaten vücudumun enerjiye ihtiyacı var diye bir moda girdiğimiz zaman. İşte Ramazan ayında oruç tutanların çok deneyimlediği bir şey. Sabah saatlerinde özellikle birçok hani oruçtan önce böyle pratiği olmayan insanlar İlk haftalarda, ilk haftasında özellikle Ramazan'ın böyle bir sersemlik hissederler. Yani kalktıklarında o sabahki glikoz şokunu almadıkları için, kahvaltılarını etmedikleri için, işte arada kahve mahve gibi uyarıcılar da olmayınca insanlar böyle gün içerisinde sabah saatlerinde zorlanırlar. Fakat öğleden sonrası saatlerde bir ayılma geldiğini fark ederler. Böyle bir dinçleşme oluşur. Çünkü vücut yavaş yavaş fasting state ya da açlık durumu dediğimiz bir duruma geçer. Açlık durumunun kendine özel hormonları vardır. Normalde tokluk halinde ya da günlük halde salınmaz bunlar. Ya işte bir mideden salgılanan grelin diye bir hormon var mesela. Sadece sizin mideniz gerçekten boşken ve yavaş yavaş mide guruldar ya açlıktan, işte o sırada salgılanmaya başlıyor. Ya bu hormonun öyle marifetleri var ki gidip beyninizde yeni hücre yapımını uyarıyor mesela. Beyninizi gençleştiriyor tabiri caizse. Ama biz her grelin salgılandığında yemeğe saldırmaya alıştığımız için böyle işte Ramazan gibi ya da başka protokoller gibi zorlayıcı bir süreç olmadan bunu çok deneyimleyemiyoruz. Bir de özellikle uzun Ramazanlarda birçok insanın deneyimlediği akşam bir karın gümbürdemesi var. Böyle bir sesler gelir oradan, vacırt vucurt falan filan diye. Göç eden miyoelektrik kompleks diye bir elektrik aktivitemiz var bizim. Bu ancak bağırsaklar tamamen boş olduğunda, yani sindirim kanalı boşaldığında bağırsakları temizlemek için yapılan bir harekettir. Adeta birisi şöyle bağırsağı dışarıdan sıkıyormuş da içindekileri şöyle, hani kokoreç hazırlarken yaparlar ya böyle böyle, İçindekileri boşaltıyormuş gibi bir görüntüsü vardır ve bağırsak kaslarının kasılmasıyla oluşur. Bu çok yoğun açlık ve sindirim sisteminin boşluk sinyallerinin birleşmesiyle tetiklenen bir refleks. Bağırsaktaki bütün ölü hücrelerin atılmasını ve hani biliyorsunuz bağırsak ikinci beyin falan diyorlar ya, oranın tabiri caizse resetlenmesini sağlayan bir reaksiyondur. Yeni besin alımının geleceği zamanda besin kıt olduğu için performansını maksimize etmeye çalışır, azamiye çıkarmaya çalışır sindirim sistemi. Dolayısıyla bir sonra yediğiniz öğünden maksimum faydayı elde etmeniz garanti edilir. Yani siz yaklaşık 14-16 saat aç kaldığınızda vücudunuzda yavaş yavaş bu reaksiyonlar başlamaya başlıyor. Ama hepsi bundan ibaret değil. 24 saat aç kaldığınızda, mesela bunu bilimsel çalışmalar gösteriyor bugün, otofaji diye bir şey başlıyor. Ve aynı zamanda ketozis dediğimiz bir olay yaşıyoruz. Ketozis yağların parçalanmasından kaynaklanan keton cisimcikleri diye yağ paketlerinin kanda gezmeye başlaması ve miktarının artması. İlginç bir şekilde beynimiz glikoz kadar çok seviyor keton cisimciklerini. Onlarla çok uzun süre dikkatini ve işlevini muhafaza edebiliyor mesela. Epileptik çocuklara ketojenik diyet uyguladığınızda epilepsi nöbetleri azalıyor. Orada keşfediliyor ilk defa bu iş. Biz hala tıpta bunu özel durumlarda uygulanan bir diyet zannetsek de aslında normal insanın beslenme döngüsünün doğal bir parçası. Bu metabolik sorunlardan kaynaklı ketoasidoz diye bir durum var. O durumla karıştırılmasın o bambaşka ölümcül kötü bir hal. Ama ketozis dediğimiz şey ketojenik yapıya dönüşme. Glikoz kaynaklarının azalmasıyla yağ metabolizmasının coşması sonucunda ortaya çıkıyor. Bir de otofaji dediğimiz şey işte bu zararlı hücrelerin vücut tarafından yenmesi. Yani bedende öyle enteresan bir zeka var ki gıda alımı düştüğü anda beden bir sonraki gıda alımının faydasını optimize etmek için özel bir hazırlık geçiriyor. Yani uzun süre görmediğiniz bir tanıdığınız evinize geldiğinde nasıl böyle ortalığı çekip çevirirsiniz? Vücut öyle bir moda geçiyor. Ama her gün gelen adamı kale almıyorsunuz ya. Her gün yenen yemekte öyle bir şey oluyor muhtemelen. Bu benzetmeyi daha önce yapmamıştım. İyi bir benzetme oldu bu arada. Copyright Sinan Canan. Hacı yolu bekler gibi besin beklediği için özel bir hazırlık döneminden geçiyor. 48 saat aç kaldığınızda, bunu hemen denemeyin yalnız. Orada bir disclaimer vereyim. Öyle hemen 48 saat ben aç duracağım diye yapamazsınız. Ön hazırlığı var bunun. 48 saat ya da 72 saat aç kaldığınızda vücudunuzdaki otofaji tavana vuruyor. Ketozis artık o keton cisimciklerinin gezmesi stabil bir seviyeye oturuyor. Ve siz mesela ilginçtir. 2 gün açlıktan sonra insanlar bunu çok deneyimler. Çok nadir açlık hissediyorlar. Çok ciddi bir enerji patlaması yaşıyorlar. Ciddi bir konsantrasyon. Bu arada tabii ki su alımını ihmal etmemek önemli. Su bizim makine yağı gibi bir şey yani. Olmazsa sistem çalışmıyor. Düzgün sıvı alımıyla beraber uyarıcıları falan çok fazla karıştırmadan, kahvedir, kafeindir, sigaradır onlar olmadan 24 ila 48 saatlik hatta 72 saatlik açlığın bizi coşturduğunu ve vücudumuz onardığını biliyoruz. Şimdi bu tıbbi bir reçete olarak zaten var ama niye böyle olduğunu anlamak çok önemli. Bu bir kür falan değil. Bu insanların yüz binlerce yıldır içinde bulundukları doğal hayat döngüsünün bir parçası. Yani yok açık büfe, yok dışarıda. Günlerce aç geziyorlar. Mesela biz çocuk bir öğün yemedi diye anneler depresyona giriyor. Ya günlerce yemek yediremiyor çocuğuna bazen. Ama ona rağmen insan ırkı bugünlere kadar gelmiş.
İki bizim gün aç kalıp sonra ava bile çıkabiliyor yani. Ciddi enerjiyi de harcıyor.
Bizim çocuk kamplarında anneler her gün arayıp benim çocuğum yemek yedim diye soruyor mesela. Başka derdi yok. Ya o çocuk bir öğünü atlasa sanki ölecekmiş gibi hissediyor. Halbuki insan bedeni çok uzun süre açlığa dayalı. Bunu bir kere söyledim denemeye kalkan olmuş ama yapmayın. Öyle her gün yapabileceğinizi 40 ila 70 gün kadar insan bedeni açlığa dayanıyor. Açlık grevlerine girenleri falan görüyorsunuz. Aylarca açlık grevi yapabiliyorlar. Tabii bunun sonu ölümcül hastalıklara gidiyor. Onu hiç tavsiye etmiyoruz ama 2 gün açlık, 3 gün açlık gibi senede birkaç kere yapacağınız periyotlar size çok iyi gelebilir. Özellikle kronik hastalıklarınız varsa.
Bu ketosis durumu ne kadar sürüyor hocam?
Ketozis durumu sizin gıda alımınıza bağlı. Yani sürekli ketoziste kalabilirsiniz. Yani eğer karbonhidrat almazsanız ve işte diyelim günde bir öğünle düzgün, dengeli bir besinle beslenirseniz siz ketoziste yaşayabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama 100 metre koşusu yapmayı düşünmeyeceksiniz. Onun için muhakkak glikoz kaynaklarını doldurmanız lazım. Belki 1-2 depar atarsınız ama o yüksek performanslı kısa süreli şeyi çok devam ettiremeyebilirsiniz. Ama çok uzun süre ortalama optimal performans göstermek istiyorsanız insan bedeninin ayarı bu. Bu arada bunu söylüyorum da bunu ben her gün yapıyor muyum? Hayır yapmıyorum. Buraya gelmeden evvel 3 aylık bir ketojenik beslenme modundan geçtim ben. Şimdi her gören diyor ki abi rengin beyazlamış kilo mu verdin falan. Otomatikman vücut bir raya giriyor yani sen alışkanlık kazandığın zaman. Çoğu insanın bunu yapamama sebebi tekrar hatırlatıyorum burası çok önemli. Ketojenik birçok insanı korkutuyor ketojenik beslenme. Birçok doktor ve beslenme uzmanı maalesef öyle o her zaman yapılacak bir şey değil falan gibi öğütler veriyorlar. Ketojenik beslenme diyeti diye bir şey yok. İnsan ketojenik beslenebilen bir canlı. Sisteminde böyle bir yapılanma var. Özel bir metabolik hastalığınız durumunuz yoksa rahatlıkla yapabilirsiniz. Tek olay var. Karbonhidrat bağımlılığı çok ciddi yoksunluk sendromu yapar. Yani bugün ben karbonhidratı keseyim de ertesi gün 3 gün elin ayağın titrer böyle. Herkes bunu yaşar yani. İşte ekmek yemedim Allah'ım kabuslar görüyorum falan. Maksimum 5 ila 9 günden sonra bu bağımlılık reaksiyonu ortadan kalkıyor. Çünkü vücut yağları kullanmayı hatırlıyor. Ve siz gayet rahat ki ben bunu hayatında 2-3 kez yaşamış bir insanım. Açlık, yorgunluk hissetmeden günü gayet verimli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Ben en son bir yurt dışında hovardalık yaptım. Çok pişmanım. Ketojenik orucumu dağıttım. Şimdi tekrar toparlayacağım inşallah. O yönde ilerliyoruz.
Hocam iki tane sorum olacak da aslında. Birincisi bu az önce açlık grevi dedik ya. Orada bir filmde görmüştüm. Açlık grevi yapan birisine beslemeye çalışıyorlardı zorla. Ve avukatları kafayı yiyordu. Yapamazsınız bunu vesaire diye. Ama oradaki kaygıları şeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonradan birden beslenmek...
Tabii tabii.
Bayağı herhalde çökertiyor sistemi.
Mesela 72 saatlik açlık diyorum. Lütfen evde denemeyin dememin sebebi bu. Siz eğer böyle bir şey yapacaksanız önce bunun en az bir hafta 10 günlük bir hazırlık safhası var. Gıdanızı azaltıyorsunuz. Ballı kaymaklı şeyleri yemeyi bir bırakıyorsunuz. Vücut bir alışıyor önce. Ama bu süreçten sonra da oturup kebapçıda gömmüyorsunuz. Mesela öyle bir şey yok. Ciddi hastalanırsınız. Vücut onu kaldıramaz. Önce basit sıvı gıdalarla, çorbalarla falan başlıyor işe. Belki biraz içeceklerle falan. Ondan sonra normal gıda alımına dönüyorsunuz. Uzun süre aç kalmış insanın bir anda sofraya oturması intihar gibi bir şey. Çünkü vücuda bir anda hem çok malzeme giriyor hem de zaten uzun süre açlıkta ilk olan şeylerden bir tanesi sindirim kanalının küçülmesi. Mesela midem küçüldü diyorlar ya, bu gerçekten böyle. Midemiz bizim normalde bir yumruğumuz kadardır. Fakat ben 8 yumrukluk yiyebiliyorum. Niye? Bollaştı zamanla böyle göme göme sandviçleri falan, onun cidarları genişliyor. Genişlediğinde mesela doymanın önemli işaretlerinden biri mide duvarının gerilmesi. Şimdi benim eski midenin gerilmesi için benim bir kamyon yemem gerekiyor. Dolayısıyla mideden sinyal gidecek derken ben o arada çerçöp ne varsa dolduruyorum. O mide de daraldığı için o uzun açlık süreçlerinde çok az gıda zaten yeterli oluyor. Şuna karar vermek lazım galiba. Yani biz yemek için mi yaşıyoruz, yaşamak için mi yiyoruz? Onun bir ayrımını yapmak lazım. Yaşamak için yiyorsak çok az miktarda gıdayla gayet optimal performansla yaşamak mümkün. Ama yani bütün haftayı, hafta sonu falanca kim bilmem ne babanın kebapçısına gideceğiz, gömeceğiz diye geçiriyorsan bu işlere girmek için daha vakit var demektir. Önce zihni terbiye etmek lazım. Evet. Yemek böyle bir şey değil.
Şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela spor eğitmenleri, vücut geliştirmeciler, bilmem diyetisyenler, doktorlar falan bizi bu konuda çok geriyorlar.
Elbette.
Mesela diyor ki işte spor yaptıktan yarım saat sonra şu kadar şunu alman lazım. Diyelim ki günde bir öğün yiyeceğim. Vücudumun yeterince besin aldığına nasıl emin olabilirim? Ya da yeterince kalori aldığımı kalori saymadan nasıl rahat rahat bulabilirim?
Bir kere kalori saymak dünyanın en tuhaf işlerinden biri. Ben bir fizyolog olarak bir dönem bunu anlatmış da olsam, bir gıdanın kalorisi demek onu kalorimetrede yaktığınızda çıkarttığı enerjiyle ölçülen bir şey. Bizim beden kuzine ya da soba değil ki, attığın zaman böyle alevle yakmıyor ki gıdayı. Kalori hesaplaması öyle çalışan bir şey değil. Öyle yakmıyor bizim vücudumuz ve aldığınız besindeki o kalorimetrik ölçüm sizin vücudunuza doğrudan yansımıyor. Bilim genellikle tecrübenin arkasından çok uzaktan geldiği için, tecrübe bilime nal toplattırdığı için insanın evrimsel ayarlarından gelen araçları kullanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Nedir? Çok basit. Bir yemeği yedikten sonra, bir öğünü yedikten sonra 2 saat içerisinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz bir bakın. Çökmüş ve bitikseniz yediğiniz şey yanlış. Ama kendinizi daha enerjik hissediyorsanız doğru bir şeyle besleniyorsunuz. Şimdi bu kriter birçok insanın canını yakıyor. Çünkü hepimiz neredeyse yemeklerimizden sonra bitik vaziyetteyiz. Yani bir yere serilip 2 dakika kestiresimiz geliyor. Bu yediğimiz yemeğin bize faydalı olmadığını gösteriyor. Gıdanın bize enerji ve dinçlik vermesi gerekiyor. Böyle olabilmesi için de istiyorsanız biraz mesela Hint mutfağına, ayurvedik geleneklere bakın. Biraz bizim Anadolu'daki işte daha eski beslenme geleneklerine bakın. Mesela orada bir gıdayı tüketirken, bu genellikle ot olsun, et olsun, doğal haline en yakın formatında tüketmenin yararlanımı arttırdığı bilinir. Biz bugün işte işlenmiş gıdayı niye yemeyin diyor uzmanlar. Yani çünkü bir sürü işlemden geçiyor ve vücudumuz onu doğal bir şekilde işleyemiyor. Ve bundan fayda elde edemiyoruz. Çoğu zaman vücudumuzu adeta talaşla dolduruyoruz bir dolgu maddesiyle. Ve bize besleyicilik anlamında çok fazla yaramıyor. Bir de insanın fabrika ayarları dediğimiz hikayenin, benim işte yazdığım kitaba başlık olarak koyduğum bu konunun önemi, bugünün dünyasındaki alışkanlıklarımızı o kadar verili ve gerçek kabul ediyoruz ki birçok uzman maalesef o gerçekliğin içinden konuşuyor. Hala günde 6 öğün öneren işte diyetisyenler var. Delireceğim yani. Bilim dünyası bu kadar coşmuş, aralıklı oruç, işte aç kalın, yemeyin diye bas bas bağırırken bütün uzmanlar, bu konu 2 kez Nobel ödülü almış olmasına rağmen hala alışkanlığını bırakamayan arkadaşlar var. Az yiyelim, işte aç olmasın, aç olduğum bir şeyler atın. İnsan vücudu böyle yani kağıt ödüsü gibi bir şey değil. Bu konularda konuşmaya genellikle çekiniyorum çünkü herkesin çok farklı ritim ve döngüleri var. Mesela biraz önce söylediğim ortalama konular ama mesela kadınların özellikle bunu uygularken çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü kadınlarda menstrual siklus diye döngü diye bir şey var. Yani onlar her ay 3-4 farklı dünya yaşıyorlar mesela. Ve bunların yumurtlama fazına yakın ayın yani döngünün ortasına gelen kısımlarında mesela ketojenik gibi işte ne bileyim böyle biraz uzun açlık gibi şeyler çok fayda verebilirken progesteron safhasında yani adet kanamasına doğru ve döngünün sonlarına doğru olan bölümde Hiç iyi bir fikir değil. Dolayısıyla zaten orada insanlar bunu deneyimlerken eğer kendilerini dinlerlerse görüyorlar. Mesela bazı yerde karbonhidrat almamak iyi gelirken öbür tarafta çikolata paketini gömmek istiyor mesela. Orada bir şey var, vücudun bir isteği var, ona göre hareket etmek lazım. Daha önce biliyorsun sayenizde beni iyi gömdüler. Vejeteryanlık konusunu konuştuğumuzda olduğu gibi. Aynı prensip burada da geçerli. Bu bir din değil. Bu ömür boyu böyle makine gibi sürdürülmesi gereken bir şey değil. İnsanların dönemleri, değişen ihtiyaçları ve değişen enerji ihtiyaçları var. Buna göre besinimizi modifiye etmek için ana ilkeleri bilelim. Bir de kendimizi dinleyelim, mis gibi olsun işler. Spor yapıyorsan, özellikle ağır spor yapıyorsan bu dediklerimin çoğu geçerli. Çünkü ağır spor vücut için çok yıkıcı ve hem proteinden, yağdan zengin hem de karbonhidrattan zengin beslenme yapman şart. Çünkü öbür türlü bizim yaptığımız spor tarzı insanı çok hızlı güçten düşürebilir ve hasta edebilir.
Peki, diyelim ki oruç tutuyoruz ya da işte aralıklı oruçla besliyoruz ki onu da ayrıca soracağım son olarak. Bunu düzenli bir şekilde yaptığımız zaman ne olursa biz endişelenmeliyiz. Yani vücudumuzda ne hissedersek, atıyorum işte bağışıklığımız mı düştü, bir yerimizde yara mı çıktı, başımız mı ağrıyor? Ne hissedersek yanlış bir şey yaptığımızı anlayabiliriz.
Neyi ne zaman hissettiğin çok önemli. Mesela bir ketojenik diyette ya da hakikaten vücuda kalori kısıtlaması yaptığın bir dönemde ilk 15 gün vücudunda sivilceler çıkması, döküntüler olması, bir takım rahatsızlıklar hissetmen çok normaldir. Çünkü birkaç sebep var. Bir, bağırsakta o güne kadar ekmek elden, su gölden yaşamaya alışmış sömürücü bakteriler ihtiyaçları olan besini alamayınca isyan çıkarıyorlar ve bize rahatsızlık veriyorlar. Karın şişliği, bitkinlik, titreme, sinirlilik, öfke nöbetleri vesaire gibi şeyler yapıyorlar. İkincisi, vücut fazla yağ depolarını kullanmaya başladığında yağ dokuları aynı zamanda toksin depolama alanlarıdır, özellikle karaciğerde. Ve siz yağları parçalamaya başladığınızda bu toksinler de yavaş yavaş kana karışır. O yüzden mesela bol su alımı çok önemlidir böyle durumda. O toksinler cildinizde sivilceler, döküntüler vesaire gibi reaksiyonlar tetikleyebilir. Ama o 15-20 günlük periyodun sonrasında mesela bu beslenme tarzı sizin uykularınızı bozuyorsa, işte gündüz böyle sersemlik, göz kararması gibi şeyler yapıyorsa bu durumda bir metabolik sorun var demektir. Muhakkak onunla ilgili uzmana danışmak lazım. Bir metabolik probleminiz, bir hormonal probleminiz yoksa bu beslenme tarzıyla çoğu kişinin deneyimlediği gibi çakmak çakmak gözlerle gezmeye başlayacaksınız. Lan diyeceksiniz, bunu biz daha önce niye yapmadık? Ve mesela bizim sevgili Nilüfer buradan el sallayayım. Şimdi hatta bu konuda psikolojik eğitimler de veriyor. 3 günlük açlık yaptığı dönemlerin 3. gününde sık sık yapar o. Ya ofise bir geliyor, gıcık ediyor beni. Yani böyle seken kurşun gibi. Oradan öyle, oradan oraya zıplıyor. Ne yapıyorsun sen diyorum, gene açlık mı yapıyorsun? Yani 3. günümdeyim falan diyor. Mesela 3. gün 72 saatin o, yani 72 saatlik açlığın son gün periyodunda o yüksek enerji halini deneyimleyen insanlar bunu hayatlarında standart bir şey haline getiriyorlar. Ama hiçbir şeyi abartmanın iyi olmadığını tekrar hatırlatayım. Bu bir protokol. Arada bir uygulayın iyi olur. Arada bir de coşun. Eşle dostla biraz yemeği fazla kaçırmanın sıkıntısı yok. Bir kez künefe yemek hiçbir şey yapmaz. Bir kez künefe yemek çok iyi gelebilir. Ama haftada bir künefe yemek risklidir. 3 günde bir künefe yiyorsanız Allah erkenden rahmet eyleyebilir.
Son sorum hocam. Aralıklı oruç nedir? Nasıl uygulamalıyız?
Aralıklı oruç günde 14 ila 18 saat bir şey yememeye dayanıyor. Bunu da yapabilmeniz için karbonhidrat aşermelerinizi minimize edecek şekilde önce diyetinizde yavaş yavaş karbonhidrat azaltarak, yani ekmektir, patatestir, pastadır, börektir, onları diyetinizden bir çıkararak önce bir karbonhidratsız ya da düşük karbonhidratla beslenmeye alışmanız lazım. Zaten aralıklı orucun en önemli kriteri şu. Bütün gün canınız bir şey yemek istemediği zaman siz aralıklı oruca uygunsunuz. Bakın bu önemli. Bütün gün kıvranarak akşam saatini bekleyip bu aralıklı oruç iyi bir aralıklı oruç değil. Çünkü karbonhidrat bağımlılığı devam ediyor demek ki. Normalde karbonhidratı çıkarttığınızda zaten günde bir kere acıkıyorsunuz. Ve o bir kere acıktığınızda da düzgün protein ve yağdan zengin, liften zengin güzel bir yemek yiyebiliyorsanız, ki sanıldığı gibi çok masraflı bir şey değil bu, gayet rahat yapabilirsiniz. Tamamen bitki bazlı beslenebilirsiniz, vejetaryen ya da vegansanız. Bunu yapmak gayet kolay. Dolayısıyla vücudu ona hazırlayacak süreçlerden geçtiniz mi, mucizevi bir şekilde zaten aralıklı oruç sisteminin tek yaşam yolu olduğunu görüyorsunuz. Bizim Açık Beyin'de şu anda başta sevgili Sami Bey olmak üzere birçok arkadaşımız günde bir öğün yemek yiyor ve bu son derece doğal. Bazen hovardalık edip sabah bir kahvaltı edesimiz geliyor. 2 günümüz heder oluyor. Hemen hızla eski güzel günlere geri dönmek için iptal ediyoruz o sabah kahvaltılarını. Bir daha. Bu arada sabah kahvaltısı günün en önemli öğünü falan değildir. Bu beynimizin %10'unu kullanıyoruz gibi bir mittir. Sabah kahvaltısı olmasa da olur, hatta olmasa da gayet güzel olur bir öğündür. Deneyin göreceksiniz.
Niye hocam, şöyle yapamaz mıyız mesela? Ben şöyle yapıyorum şahsen. Saat 12'de kahvaltı yapıyorum. Öğle yemeği niyetine kahvaltı yiyorum. Bir de 6'da süper bir salata yiyorum.
Zaten 18 saat aç kalacağız ya. Orucun çoğunu da uykuya tuttur. Mis gibi. Çok zekice. Yani akşam geç saatte yemek yemek de zaten başka bir sıkıntı var. Çünkü vücudunuzun uykuya harcayacağı enerji, sindirime harcamasını sağlıyorsunuz. 6 çok güzel bir kritik zaman eşiği. 6'dan sonra bir şey yemiyorsanız zaten hiçbir şeyden korkmayın. Ya öyle bir sistemimiz var ki arkadaşlar. Bunu geçenlerde bu konuyla ilgili ismini unuttum. Bayağı çok çalışma yapmış bir akademisyen abi söylüyor. İsterseniz arada bir junk foodlar yiyin, hamburgerler bilmem neler. İsterseniz alkol alın, isterseniz sigara kullanın, isterseniz ne yaparsanız yapın. Hareket ediyorsanız ve aç kalabiliyorsanız diyor arada bir, vücut bunların hepsini temizliyor. Yani mesela haftanın bir günü hovardalık ettin. Gittin bilmem ne burgercisine gömdün. Bir kereden bir şey olmayacak. Sen hafta içinde açlığına devam edebiliyorsan vücut onu onaracak. Tabii ki alkol, sigara bilmem ne uyuşturucu kullanmayın ama bunları bile tolere edebilecek kadar önemli iki ilaç. Hareket ve az yemek. O yüzden insanın fabrikalarının ilk iki maddesi hareket ve az yemek. Az sonra.
Peki, teşekkür ederiz hocam.
Ben teşekkür ederim. Buradan linç yer miyim? Zannetmiyorum.
Bence çok güzel konuştuk.
Eyvallah.
Herkese teşekkürler. Lütfen yorumlarınız varsa yorumlara yazın ve serinin devamını izlemek için
afiyet olsun.
Abone olmayı unutmayın.